Ayrım 7, sayfa 69. Atatürk çarşafa karşı mıydı? CHP çarşafı ilk kez hangi kongresine gündemini alıp konuştu? Hangi milletvekili neyi savundu? Atatürk'ün tavrı ne oldu? Gelin bugünün tartışmalarını daha iyi anlayabilmek için yıllar öncesine gidelim. Tarih 9 Mayıs 1935. CHP'nin 4. Büyük Kongresi Ankara'da toplandı. Atatürk'ün son kez katıldığı bu kurultayın başkanlığını İsmet İnönü yaptı. 544 delege bir hafta süren kongrede çok önemli kararlar aldı. Öncelikle partinin Cumhuriyet Halk Fırkası olan adı Cumhuriyet Halk Partisi olarak değiştirildi. Kongre 1929 dünya ekonomik krizinin etkisiyle liberalizme karşı açık cephe aldı. CHP Genel Sekreteri Recep Beker şöyle diyordu: "Ulusal çalışmayı yıpratan ve ulus yığınını sömüren liberalizme karşı cephemizi daha da sıklaştırıyoruz." Kurultayın kadınlar açısından da önemi büyüktü. Kongreden önce 5 Aralık 1934 tarihinde kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmişti. 8 Şubat 1935'te yapılan genel seçim sürecinde kadınlar sadece milletvekili adayı yapılmamış, CHP'ye üye olmaları için de yoğun kampanyalar başlatılmıştı. Sonuçta 18 kadın milletvekili olmuş ve binlerce kadın CHP'ye katılmıştı. CHP kurultayı delegeleri arasında kongre kürsüsünde artık kadınlar da vardı. Dördüncü büyük kurultayın gündeminde ayrıca bugün hala tartıştığımız çarşaf da vardı. Tarih 16 Mayıs 1935, kongrenin son günü. Direkt komisyonunun raporunun okunmasına geçildi. Rapor başta Muğla ve Sivas olmak üzere CHP teşkilatlarından çarşaf ve peçenin yasaklanmasına dair gönderilen dilekçeler üzerine hazırlanmıştı. Bu noktada dikkatinizi çekmek isterim. CHP teşkilatları ve dilek komisyonu sadece çarşaf ve peçenin yasaklanmasını istemektedir. Yani diğer başörtülerine, yemeni, yaşmak, eşarp vesaire ilişkin kimsenin bir rahatsızlığı yoktur. Hatta görüleceği üzere çarşaf konusunda da katı değillerdir. Rapor bakın ne diyordu. Türkiye'nin 2/3 köylüdür, köydedir. Burada çarşaf, peçe yoktur. Kalan 1/3'ün büyük kısmı da bu görenekten sıyrılmış çıkmıştır. Yer yer tek veya toplu hareketlerle bu kalanlar da hiçbir kanun eli dokunmadan açılıp kaybolmaktadır. O halde kalan ve bir çokluk olmayan bu peçeler, çarşaflar üzerinde yeni tedbir almaya lüzum var mıdır? Komisyonumuzda bu konuda iki görüş vardır. Bunu kadınlarımızın kendi zevklerine, kocalarının ve babalarının sosyal lig zihniyetindeki ilerlemeye mi bırakmalıdır? Yoksa düşmeye hazırlanan ve sadece koca ve baba saygısıyla sallanıp duran bu çürük meyveyi merkezin küçük bir sarsmasıyla döküp atarak şurada burada kadınlarımızın yüz karası gibi görünen bu kılıktan onları çıkarmalı mıdır? Komisyonumuzun bir takım arkadaşları bu ikinci görüştedir. Ancak çarşaflı değil, peçeli kadının ve ne idüğü belirsiz bir kılıkta sokaklarda dolaştırılmasının, polis kanunlarıyla yasak edilmesinin amaca çabuk varma noktasında lüzumuna kanidir. Ancak bütün komisyon, parti ve hükümet kurumlarının kestirme bir hareketle, yani hiçbir kanun yapmadan bunu başarma imkanında oy birliği yapmışlardır. Aslında komisyon raporu da görüşünü tam olarak netleştirmemiş, kararı kongreye bırakmıştı. Kongrede ilk söz alan Şükrü Kaya oldu. Herkes merakla Şükrü Kaya'nın ne diyeceğini merak ediyordu. Çünkü İçişleri Bakanı'ydı. Kürsüye gelen Bakan Kaya çok net konuştu. Çarşaf peçe meselesi vardır. Komisyonun verdiği karar dahilinde muamele yapılması bence en doğru karardır. Yani yasa çıkarılmasın ama bu sorun da ortadan kaldırılsın dedi. Şükrü Kaya'dan sonra kürsüye gelen Dilek Komisyonu raportörü Giresun Milletvekili ve gazeteci Hakkı Tarık Uz, öncelikle peçe ile çarşafın birbirinden ayrılması gerektiğini söyledi. "Ben peçe ile çarşafı birbirinden ayırıyorum. Peçe çarşaftan başka bir mahiyettedir. Sıhhi kanunlarımız evlere kafes konmasını bile zararlı telakki etmiştir. Fakat kadınlarımızın yüzünü örtmesine göz yumar vaziyetimize ne demeliyiz?" Milletvekili Uz peçenin de kanunla yasaklanmasına karşıydı. Yerel yönetimler, belediyeler, il genel meclislerinin aldıkları kararlarla peçe giyilmesinin önüne geçebilirdi. Sonra sırasıyla kürsüye gelen Diyarbakır Milletvekili Kazım Sevüktekin, Antalya Milletvekili Rasih Kaplan, Niğde Milletvekili Naciye Osman, Hakkı Tarık Uz'u desteklediler. Ankara Milletvekili Aka Gündüz ve İçel Milletvekili Doktor Akil Muhtar ise karşı görüşeydiler. Tartışma aslında daha çok yasa mı çıksın yoksa yerel önlemlerle mi çözümlensin etrafında düğümlenmişti. Bu arada meselenin hükümete bırakılmasını savunan milletvekilleri de vardı. Tartışmalar uzayınca yeterlilik önergesi verildi. Önergeyi veren İçişleri Bakanı Şükrü Kaya tekrar kürsüye çıktı. Eğer bu mesele büyük ve önemli bir mesele olsaydı, bu büyük inkılabı yapan bunu da programına koyar ve sizden lazım gelen kararı alırdı. Şükrü Kaya'nın sözleri çok açıktı. Atatürk çarşaf ve peçeyi sorun görmemişti. İçişleri Bakanı Kaya, Atatürk'ün en yakınındaki isimlerden biriydi. Kuşkusuz bu konuşmanın direktifini Atatürk'ten almıştı. Buna göre kurultay delegeleri kendi bölgelerinde çarşaf ve peçeyle mücadele etmeliydi. Bu konuda kanun çıkarmak doğru değildi. Bunun üzerine Hakkı Tarık, sadece peçenin kaldırılmasına yönelik verdiği dilekçeyi geri çekti. Tartışmalar son buldu. Peçenin ve çarşafın yasaklanmasına ilişkin yasa çıkarılmasına gerek yoktu. Bu mesele tamamen yerel yönetimlerin inisiyatifine bırakıldı. Bu konuda yerel yönetimlerin neler yaptığına geçmeden önce bir konunun altını çizmek gerekiyor. CHP'nin 4. kurultayı aldığı kararlarla tek parti egemenliğini iyice pekiştirdi. İşte böyle bir kongrede bile çarşaf ve peçe konusunda sert önlemler alınmadı. Hani dinci basın hep ver yansın eder ya, CHP kadınlarımızın başındaki örtüyü jandarma zoruyla aldı diye. Bırakın bunun koca bir yalan olduğunu, CHP'nin peçe ve çarşaf dışında kadının örtünmesiyle ilgili hiçbir sorunu olmadı. Örtünmenin gelenek görenek olduğunu ve ülkenin aydınlanmasına paralel olarak bu tabunun yıkılacağına inandı. Yerel yönetimler çarşaf ve peçe konusunda neler yaptılar? Anadolu'da peçe ve çarşaf aleyhindeki çalışmalar CHP'nin bu kurultayından önce başladı. Özellikle yerel basın peçe ve çarşafın çağ dışı olduğunu ve bunun ahlakla bir ilgisi olmadığını yazdı. Bazen bu yayınlar ağır ithamlara neden oldu. Çarşafta ırz ve peçede namus arayan gafletin, o örtü içinde ne zilli maşaların saklı, ne çengilerin gizlenmiş olduğunu bilmemesi ne yazıktır. Hakkın Sesi, 30 Temmuz 1934. CHP kongresinden önce bazı belediye meclisleri aldıkları kararla çarşaf ve peçenin giyilmesini yasaklamıştı. Örneğin Adana Belediye Meclisi 15 Şubat 1935'te aldığı kararla 16 Mart 1935'ten itibaren peçenin ve çarşafın giyilmesini oy birliğiyle yasakladı. Bir kez daha belirtme ihtiyacı hissediyorum. Sadece çarşaf ve peçe yasaklanıyor. Yemeni, yaşmak, eşarp, türban değil. Yerel yönetimler peçe ve çarşaf yerine manto giyilmesini özendirip teşvik ediyorlardı. Bu arada peçe ve çarşafa bazı tarikatlar da karşıydı. Örneğin Nakşibendi Gümüşhanevi Dergahı Şeyhi Abdülaziz Bekkine 1895-1952 peçe ve çarşaf yerine manto giyilmesini isteyen isimlerden biriydi. Çarşaf ve peçenin İslam'la ilgisi olup olmadığı da o günlerden günümüze kadar gelen bir tartışma konusudur. Bazı belediyeler peçe ve çarşaf giyilmemesi için ilginç yöntemler buldular. Örneğin Bursa Belediye Meclisi terzilerin peçe ve çarşaf dikmesini yasakladı. Yasaklama kararı alan yerel yönetimler halk evleri aracılığıyla yoksullara manto diktirip verdiler. Yerel yönetimler çarşaf ve peçenin yasaklanmasını görüşürken CHP Genel Merkezi hiçbir müdahalede bulunmadı. En azından bu konuda hiçbir belge yoktur. Yani CHP'nin kadınların örtüsüyle uğraştığı tezi tamamen yalandır. Söz konusu olan peçe ve çarşaftı. Bunların yerine manto ve eşarp özendirildi. CHP merkezi yönetiminin örtünmeye ilişkin tavrı bu kadar açıkken Deniz Baykal'a yönelik eleştiriler haksız değil midir? Asıl tartışılması gereken bu seçkinci tavır olmalıdır. Bu seçkinci bakış bir dönem CHP'liler tarafından çok eleştirilirdi. Bir örnek vermek istiyorum. Kemalizmin teorisyenlerinden CHP'li Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt, kravatlı eşkıyaları nasıl eleştiriyor, yerin dibine sokuyordu. Çocuktum, babamla çiftliğimize giderdik. Bindiğimiz faytonun önünde ardında bir iki silah bulunurdu. Faytonu süren bile silahlıydı. Babam sorardım, derdim ki, bu adamlar neden silahlıdır, ne yaparlar? Bizi muhafaza ediyorlar. Kime karşı? Eşkıyaya. Eşkıya ne yapar? İnsanları dağa kaldırır, soyar, paralarını alır. Başka, insan öldürürler mi? Hayır, para verilirse öldürmezler. Bu eşkıyalar kimlerdir? Babam anlatırdı, Çakırcalı, Gökdeli, Kamalı, daha bir sürü isimler. Gene şurada burada işitirdim, duyardım. Derlerdi ki, Çakırcalı para almış, köprü yaptırmış, fukara kızları evlendirmiş, çeşmelere su akıtmış. Şimdi yüzüm avuçlarımın içinde düşünüyorum. Yüzümü avuçlarımın içinden çıkaramıyorum. O kadar utanıyorum. Bugün 500 bin Türk üreticiyi soyanlar var. 500 bin Türk üreticiyi soyan kravatlı eşkıya var. Bunların enine boyuna ellerini sallaya sallaya Yemiş Çarşısı'nda, çarşı pazarda dolaştıklarını, hürmet itibar gördüklerini düşündükçe, bunların hala söz sahibi olduklarını görüp duydukça, utanıyorum. Bunların eşkıyadan farkı nedir? Başlarının melonlu, boyunlarının kravatlı olması mıdır? Evet, harman dalalı Mehmet kasketliydi. Lakin harman dalalı iki kişi, üç kişi soydu. Yaptıklarının cezasını dar ağacında çekti. Fakat kravatlı eşkıya, bütün bir ömür 500 bin üreticiyi haraca bağlayan 3-5 kravatlı eşkıyaya ne olacak? İkram izzet mi görecek? Anadolu Gazetesi 9 Ekim 1933. Mahmut Esatlar dün meseleye böyle sınıfsal bakıyorlardı. Şimdi nasıl bakılıyor? Gelin kıyafet meselesinin bir başka yönüne bakalım. Abdullah Gül'ün smokin açılımı. Önce bazı sorular sıralamalıyım. Cumhurbaşkanı Gül hayatında ilk smokini ne zaman giydi? Başbakan Erdoğan neden hiç papyon takmıyor? Kravatı ilk kullanan padişah hangisiydi? Dinciler kravatı hala medeniyet yuları olarak mı görüyor? Kravat takmayan Ahmedi Nejat Katolik İspanya'nın resmi üniformasını giydiğini biliyor mu? Kravat ile papyon arasında ne fark var? Evet, sorulardan anladığınız gibi gelin kısa bir medeniyet yolculuğuna çıkalım. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ilk kez 14 Mayıs 2008'de İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in onuruna Çankaya Köşkü'nde verilen yemekte papyon taktı. Kurumların protokol kuralları vardır ve bunlara uyulması saygının bir sonucudur. Cumhurbaşkanı Gül doğru yapmıştır. İngiltere'de öğrenim görmüş Abdullah Gül hayatında ilk kez kraliçe onuruna papyon taktı. Aradan kısa bir süre geçti. Genelkurmay'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması için Ankara Gazi Ordu Evi'nde verdiği resepsiyonun da protokol kuralları vardı. Koyu renk, smokin, papyon vesaire. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbu ve diğer üst düzey komutanlar protokol kurallarına uydu. Cumhurbaşkanı Gül papyon takmadı. Çoğu kişi papyonu sevmiyor ülkemizde. Giymemek için elinden geleni yapıyor. Kuşkusuz kişisel tercihtir. Ancak kişinin gideceği yere ve zamana göre giyinmesi adab-ı muaşeret gereğidir. Kraliçe 2. Elizabeth için papyon takan Cumhurbaşkanı Gül'ün Zafer Bayramı'nda da protokole uyması beklenirdi. Oysa yapmadı. Niye? Yapmaması konusunda eşleri türbanlı olduğu için davet edilmeyen AKP'liler protesto için papyon takmıyorlar gibi yorumlar duyuyorum. Sanmıyorum. Papyon meselesinden yararlanıp kafamdaki bir soruyu sizinle paylaşmak istiyorum. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan kravat takıyorlar. Papyonu sevmedikleri aşikar. Bu durum sadece onlara özgü değil. AKP ve milli görüş çizgisinde olan İslamcı politikacılar papyonu sevmiyor. Hatırlayınız, Necmettin Erbakan renkli desenli parlak kravatlar takardı. Erbakan hayatında sadece 10 Ocak 1967 tarihinde papyon taktı. O gün rahmetli Nermin Erbakan'la nikah kıydı. Erbakan o yıllarda Nakşibendi Gümüşhanevi dergahının müridiydi. Buna rağmen papyon takmıştı. Peki sonraki yıllarda neler yaşadı, papyona niye karşı oldu? Bu tür muhafazakar politikacıların meselesi, modernleşmeyle hesaplaşmak ise niye kravat takıyorlar? Hadi kravatı zamanla benimsediler. Niye papyondan nefret ediyor, bir gece olsun takmıyorlar? Dünün Müslüman aydınları, Mehmet Ali Ayni, İsmail Hakkı İzmirli, Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu, Ahmet Avni Konuk, Süheyl Ünver, Hasan Reşat Sığındım, İsmet Binark ve benzeri papyon severdi. Rifai Şeyhi Kenan Rifai papyon takardı. Sonra ne oldu? Dincilerin kravat papyon konusunda kafa karışıklığı yaşadığını söyleyebiliriz. Bunu ortaya çıkarmak için Avrupa'nın iç savaşı diyeceğimiz 30 yıl savaşlarına 1618-1648 kadar gitmemiz gerekiyor. Çünkü Katolik ve Protestanlar arasındaki bu savaş kravatın yaygınlaşmasına neden oldu. 1635'te savaşa para karşılığı katılan Hırvat askerlerin üniformalarında bütün boynu sardıktan sonra aşağıya doğru sarkan püskülleri vardı. Hırvat askerler Fransa'ya geldiklerinde bu boyun bağları çok beğenildi. Fransa kralı 14. Louis süslenmeye pek meraklıydı. Kravatı çok sevmesi bu aksesuarı krallığının simgesi haline getirdi. Ve kravat Fransız aristokratları arasında da moda oldu. ve yeni bir sözcük doğdu, kravate. Fransızca bir sözcük olunca doğal olarak yıllardır Fransızca-Türkçe sözcük yazımıyla uğraşan gazeteci Doğan Yurdakul'u aramak elzem oldu. Bugün giydiğimiz kıyafetlerinin çoğunun adı Fransızcadan geliyordu. Çünkü, örneğin kravat, boyun bağı, kravat eskiden Hırvat atlılarının boyunlarına bağladıkları fular. Kimi araştırmacılar kravatın Fransızca'da Hırvat kelimesinin kroater olarak söylenmesinden ileri geldiğini söyleseler de buna kimseler pek itibar etmiyor. Neyse bizim konumuz sözcüğün kökeni değil, devam edelim. Kravat Hırvatistan'da doğdu, Fransa'da gelişti ama onu dünyaya tanıtan İngilizler oldu. Sanayi devrimiyle birlikte İngilizler kravatı modern erkek giysisinin en önemli aksesuarı haline getirdi. Kravat zamanla toplumsal hayatın içine iyice nüfuz etti. Beyaz kravatı muhafazakar, siyah kravatı liberaller ve kırmızıyı devrimciler taktı. 19. yüzyılda Fransız yazar George Sand, kravatı feministler arasında moda yaptı. Artık kadınlar da kravat takıyordu. Fakat pek yaygınlaşmadı. Gelelim papyona. Papyon dilimize aynı kravatta olduğu gibi Fransızcadan geldi. Papyon, kelebek anlamındaydı. Note papyon, papyon kravat. Papyonu moda haline getiren ünlü İngiliz şair Lord Byron, 1788-1824 idi. Ulusal bağımsızlık savaşlarının gönüllü savaşçısı Lord Byron, kolasız ve iliklenmemiş gömleğine taktığı papyonla kravatın hakimiyetine geçici olarak son verdi. Papyon özellikle dünya entelektüelleri arasında hayli taraftar buldu. Bu bilgilerden sonra kravat ve papyonun bizim topraklarımızdaki seyrine bakalım. Kravat Osmanlı'ya 19. yüzyılda geldi. Bu yüzyıl bildiğiniz gibi Osmanlı'da modernleşme sürecinin çabalarının başladığı dönemdi. Batı'nın uygar hayatı Osmanlı'ya adab-ı muaşeret olarak yansıdı. Kravatı ilk takan padişahın Sultan Abdülmecit olması da rastlantı değildi. Sultan Abdülmecit Batı modernizmine hayrandı. Padişah takar da tebaası durur mu? Önce aydınlar sonra bürokratlar kullanmaya başladı. Kravat Osmanlı okumuşlar arasında pek sevilirken mutaassıp çevreler tarafından dışlandı. Onlara göre kravat medeniyet yularıydı. Medrese çevresi gavurluğun sembolü gördüğü kravata mesafeli durdu. Bu karşı koyuşu Batı'yı tamamen reddetmeyen Mehmet Akif Ersoy gibi aydınlar yıktı. Ve Müslümanlar zamanla bürokrasi içinde yer almaya başladıkça kravatla tanıştılar. Bu tabii özellikle Cumhuriyet döneminde oldu. Ancak bugün bile kravata karşı olan dinciler var. Örneğin bizdeki Abdurrahman Dilipak gibi İran Cumhurbaşkanı Ahmedi Nejat da kravat takmıyor. Ona göre kravat Batı'nın simgesi. Diyelim öyle. Peki kravat takmayan Ahmedi Nejat neden Batı'nın diğer giysilerini giyiyor? İran Cumhurbaşkanı kravat takmıyor ama ceketi, pantolonu, gömleği reddetmiyor. Aslında protesto etmesi gerekeni giyiyor. Çünkü takım elbise 16. yüzyılda İspanya'da ortaya çıktı. Hem de Müslümanları ve Yahudileri topraklarından kovan Katolik İspanya Krallığı'nın hüküm sürdüğü bir dönemde. Kravatı protesto eden Ahmedi Nejat, despot Katolik İspanya Krallığı'nın resmi kıyafetini giyiyor. Neymiş küçük şahsiyetler kişilerle uğraşır, vasat şahsiyetler olaylarla şekillerle uğraşır, büyük şahsiyetler fikirlerle uğraşır. Gelelim takım elbisenin bizim topraklara giriş hikayesine. Osmanlı'da takım elbise Tanzimat döneminden sonra giyilmeye başlandı. Kolay da olmadı. Sultan II. Mahmut saray görevlisi Hüsnü ve Avni ağaları pantolon giydirip halkın tepkisini öğrenmek için çarşıya gönderdi. Güvenlik güçleri Hüsnü ve Avni ağaları halkın elinden zor aldı. Takım elbise aşama aşama giyildi. Örneğin İstanbullu terzilerin buluşu İstanbulin vardı. Tanzimatın resmi kıyafeti İstanbulin oldu. İstanbulinin göğsü tamamen kapalı olduğundan kolalı gömlek, yaka ve kravat olmadan da giyilebiliyordu. Bu aksesuarlarla birlikte giyilene redingot denildi. Sultan II. Abdülhamit döneminde redingot yaygınlaştı. Ancak bu kıyafetle abdest almak zor olduğu için bunu giyenlere beynamaz adı verildi. Uzatmayın, bunların hepsi tarihte kaldı. Artık Türkiye'de hemen herkes takım elbise giyiyor, kimse de yadırgamıyor. Kültürel nedenlerden dolayı kravat takmayanlar var kuşkusuz. Benim meselem Ahmedi Nejat gibi kravatı Batı'nın simgesi görüp kıyafeti siyasallaştıran çevrelerle. Nereden baksanız komik. Çünkü bu çevreler çarık giymeyip Fransa'da ortaya çıkan iskarpin giyiyorlar. İtalya'nın insanlığı armağanı pantolonu üzerlerinden hiç çıkarmıyorlar. Artık pantolon içine külot giymeyen yok herhalde. Gömleğin ana vatanı pek belli olmamakla birlikte 1500'lerde Batı Avrupa'da giyildiği biliniyor. Tişörtün Türkiye'ye 1970'lerde geldiğini çoğumuz biliriz. Kimsenin gömleğe ve tişörte bir itirazı yok. Varsa yoksa kravat ya da papyon düşmanlığı. Yani Osmanlı'dan günümüze şekilciliğe büyük değerler yüklemişiz. Kıyafetlerle ilgili sürekli fermanlar çıkarmışız. Peçe, ferace, çarşaf, manta, kavuk, fes giyilmesi hep tartışma konusu olmuş. Feracenin fesin rengi, püskülü için nizamnameler çıkarmışız. 1909'da erkeklerin entari giymesini yasaklamışız. Sadece kıyafet mi? 1831'de Osmanlı'nın gerçek anlamda ilk nüfus sayımında sakalsızları saymamışız. Sakalını kesen Ahmet Rasim'i, Şinasi'yi saraya jurnal etmişiz. Neler neler. Görmüyor musunuz? Hala başörtüsünü tartışıp duruyoruz işte. Etek, kazak, hırka, palto, manto, kaşkol, şal, eldiven, şemsiye, baston, düğme, fermuar vesaireyi bize nereden geldiğine bakmadan kullanıyoruz. Hiçbirine simge, sembol demiyoruz. Doğru da yapıyoruz. Artık günümüzde bunları tartışmaya gerek var mı? Hangi müzik gavur işi? Madem kıyafet meselesinin dincilerin kafasını çok karıştırdığından konu açtım, buraya bir ekleme yapmalıyım. İstanbul her yıl ardı ardına festivallere ev sahipliği yapıyor. Uluslararası Müzik Festivali, Uluslararası Caz Festivali gibi. Nedense son yıllarda devlet erkanı bu festivallere gitmiyor. Peki niye? Oysa dün öyle değildi. Hadi Atatürk devrimleri travma yaratıyor, o dönemden örnek vermeyelim. Osmanlı Sarayı da klasik batı müziğine ilgi duyuyordu. Padişahlar opera seyrediyor, ünlü virtüözleri saraya davet ediyor, hediyeler veriyor, nişanlar takıyordu. Halifeler piyano çalıyordu. Aile mensuplarının müzik aleti çalması için hocalar tutuyorlardı. Ama AKP hükümeti klasik müzikten hiç hoşlanmıyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da Sibel Can'ı, İzmir'de Arif Şentürk'ü, Rize'de Davut Güloğlu'nu, İstanbul'da Ferhat Göçer'i dinliyor, Adnan Şenses'le Alaturka şarkılar söylüyor. Başbakan İstanbul'daki Cemal Reşit Rey konser salonuna sadece sempozyumlar, paneller, parti toplantıları için gidiyor. Birey olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın müzik zevkine kimse bir şey diyemez. İstediği konsere gider, istediği müziği dinleyebilir. Üstelik dinledikleri de ülkemizin renkleri, çoğu kişi dinliyor. Ancak söz konusu kişi başbakan ise müzik zevki kişisel zevk olmaktan çıkıp devleti temsil etmeye girmez mi? Uluslararası müzik, keza sinema, tiyatro, festivallerinin açılışında, kapanışında başbakan neden yok? Sormak durumundayız. Avrupa Birliği'ne girmek isteyen başbakanın bu evrensel sanat dallarına karşı bir soğukluğu mu var? Varsa bunun temelinde ne var? Halbuki bu toprakların klasik batı müziğiyle tanışması hayli eskidir. Klasik batı müziği ilk kez Kanuni Sultan Süleyman 1520-1566 döneminde Osmanlı Sarayı'na girdi. Osmanlı Sarayı'nda kalıcı olarak ilk gelen batı enstrümanı bir orgidi. Yıl 1599. İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth bu müzik aletini İngiliz org yapımcısı Thomas Dallam aracılığıyla Sultan 3. Mehmet'e hediye olarak gönderdi. Thomas Dallam Topkapı Sarayı'nda bu orgla konserler verdi. İlginçtir, bu org daha sonra kayboldu ve hala nerede olduğu bilinmiyor. Osmanlı'nın resmi anlamda klasik batı müziğine ilgisi Sultan 3. Selim 1789-1807 devrinde oldu. 19. yüzyıl klasik batı müziğinin Osmanlı'da yerleştiği dönemdi. Çünkü siyasal ve kültürel alanlarda uygulanan batılılaşma politikaları sosyal yaşamda da önemli değişikliklere neden oldu. Bu değişim kendini sanat alanında da gösterdi. Osmanlı sarayı ve münevverler arasında kısa sürede benimsenen klasik batı müziği değişen toplum yaşamın simgesi oldu. İstanbul'da müzik etkinliklerinin yapıldığı Bosco, Naum, Gedikbaşı isimli tiyatrolar açıldı. Buralarda operalar, baleler, tiyatrolar sahnelendi. Avrupa müzik sanatının parlak virtüözleri de o dönemde sarayda ağırlanmaya başlandı. Genç bestekar ve arpçı Eli Alvars İstanbul'a ilk gelen isimlerden biriydi. Bugün repertuara kazandırdığı arp konçertolarıyla tanınan Alvars, Sultan II. Mahmud'un huzurunda konserler verdi. Hatta bu ziyaretin anısına padişaha bir marş besteledi. O dönemde tahta çıkan her padişah için ayrı bir marş besteleniyordu. Osmanlı padişahının huzuruna çıkarak konser veren en prestijli isim şüphesiz Macar piyanist Franz Liszt idi. Liszt 1847'de geldiği İstanbul'da yaklaşık 5 hafta kaldı. Liszt İstanbul'da çok sevildi. Kendisine nişan verildi. Sultan Abdülmecid'in irade-i seniyyesi ile ödüllendirildi. Sultan Abdülaziz Liszt'in damadı ünlü besteci Richard Wagner'in yaptığı tiyatroya maddi yardımda bulundu. Bu yardım Avrupa krallarına örnek olarak sunuldu. Son halife Abdülmecid Efendi yağlı boya portresini yaptığı Franz Liszt'in Beyoğlu'nda kaldığı evin müzeye dönüştürülmesini çok istedi. Yapamadı. Son halifenin Liszt'e ilgisinin nedeni Liszt'in anılarından etkilenip İstanbul'a yerleşen iki Macar piyano hocasıydı. Son halife çok iyi piyano çalıyordu. Monsieur Walton ve Monsieur Hege Şadiye ve Sabiha Sultan'a piyano hocalığı yaptılar. Sarayda konser veren sadece Liszt değildi. Arpçı Eli Alvars'dan bahsettim. Ayrıca devrin ünlü isimleri Leopold de Meyer, Eugène Vivier, Henry Vieuxtemps, Auguste Adelburg'da sarayda konser veren müzisyenlerdendi. Bu isimlerden Leopold de Meyer'in Amerika'da klasik batı müziğinin yayılmasında öncü rolü oynadığını söylersek İstanbul'a ne kadar değerli sanatçıların geldiğini tahmin edersiniz. Bir minik not daha ekleyeyim. Piyanist Meyer'i Amerika'da üne kavuşturan bestesi Mahmudiyer, Eir Guriye de Türk yani Mahmudiye Türk Marşı'ydı. Osmanlı padişahları kültür alanında yaptıkları yardımlarla da biliniyor. Örneğin 1846'da Beyoğlu'nda çıkan bir yangın, bugünkü Çiçek Pasajı'nın olduğu yerde bulunan ünlü Naum Tiyatrosu'nu da yerle bir etti. Binanın sahibi Michel Nahum Duhani, Sultan Abdülmecid'in yardımıyla onardığı tiyatrosunu 4 Kasım 1848'de Verdi'nin Macbeth Operası ile açtı. Abdülmecid sadece maddi yardımda bulunmadı. 9 Şubat 1849'da Naum Tiyatrosu'na bizzat giderek Donizetti'nin Linda di Chamonu adlı operasını izledi. Abdülmecid 2 kez daha Naum Tiyatrosu'na giderek operalar izledi. Keza Abdülmecid'in Dolmabahçe'ye saray tiyatrosu yaptırmasında izlediği bu operaların etkisi oldu. Zamanla yanıp yok olan bu saray tiyatrosu Dolmabahçe Camii'nin tam karşısındaydı. Unutmayınız, 134 yıl sonra, 2 Temmuz 1993'te 37 kişinin öldüğü Sivas Madımak Oteli yangını caminin karşısında tiyatro yapıyorlar provokasyonuyla başlayacaktı. Osmanlı hoşgörüsüne ilişkin bir örnek daha vermek istiyorum. Rossini'nin dinsel eseri Stabat Mater 1850 ve 1885'te 2 kez İstanbul'da sahnelendi ve hiçbir tepki görmedi. Yazmak zorundayım. Sivas katliamına bahane bulmak için cuma namazında davul çaldılar, yalanına başvurdular. Ne kadar gericileştiğimizi bir örnekle izah edeyim. Danimarkalı Hans Christian Andersen. Bilirsiniz, çocuk masallarıyla tanınır. Yazar Andersen de İstanbul'u ziyaret eden gezginlerden biriydi. Cuma selamlığı sırasında bandoların belirli aralıklarla marş çaldığından anılarında bahseder. Bu bandolar ne çalıyordu dersiniz? Rossini'nin en tanınmış eseri Wilhelm Tell parçasını. Düşünebiliyor musunuz? Aynı zamanda halife olan Abdülmecid cuma namazına Rossini'nin nükteli operatik müziğinin vurgu temposu eşliğinde gidiyor ve hiç rahatsızlık duymuyordu. Abdülmecid'in yaptırdığı Dolmabahçe Saray Tiyatrosu'nun bir diğer özelliği ise Türk sanatçılarının da sahne almasıydı. Türk sanatçılar tarafından sahnelenen opera ve operetler hep ilgiyle izlendi. Bu arada ilk tiyatro oyunu olan Şinasi'nin Şair Evlenmesi adlı oyunu da Dolmabahçe Saray Tiyatrosu'nda oynanmak üzere yazıldı. Osmanlı topraklarında sahnelenen opera, bale ve tiyatrolarla gurur duyuyordu. İstanbul'a gelen değerli yabancı konuklarını mutlaka bu gösterilere götürüyordu. Örneğin, Galler Prensi ve Prensesi 2 Nisan 1868'de izledikleri operayı 8 Nisan'da bir daha izlediler. Keza 1869'da ziyaret için İstanbul'a gelen Avusturya İmparatoru da opera izledi. Onlar İstanbul'da operaya gitti de Osmanlı padişahları Avrupa'da gitmedi mi? Abdülaziz Paris, Londra ve Viyana'da opera ve baleler izledi. O kadar etkilendi ki geleneksel sanatlara daha çok ilgi duymasına rağmen Taksim'de tiyatroyu Himayun kurulmasını istedi. Uzatmayalım. Padişahların, halifelerin gittiği, dinlediği, seyrettiği klasik batı müziği konserlerine Başbakan Erdoğan neden teşrif etmiyor? Sanıyorum yanıtı siz benden daha iyi biliyorsunuz. Mesele sadece klasik batı müziği meselesi değildir. Mesele tek başına modernite meselesi de değildir. Mesele nedir biliyor musunuz? Gelin yanıtı bir aileyi tanıyarak bulmaya çalışalım.